Ayrım 10, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 97, 20. bölüm. Turn the wider shade of pale, dipnot, beyaz gölgesi oldu solgunluğun. 1967'de kurulmuş İngiliz rock grubu Procol Harum'un ünlü parçasının adı. Lontano 1970, Site Radios'un balo salonunda Procol Harum'un ezgileri otelin çevresinde yankılanırken orman sessizce ağlıyordu. Marvin parçanın ahenkli devamını, Pachelbel'in kanonu ve Hammond orgunun boğuk tınısını hala hatırlıyordu. Aşkın sesi ve aynı zamanda ölümün de sesi. Pistte çiftler tam bir uyum içinde dans ediyorlardı. Ama disko topunun ritmiyle tımbırdayan bu kilise esinli müzikle esrimiş herkes yalnızdı. Kısacık şortu beyaz botlarıyla Maggie onun kulağına sıcağa rağmen sivrisinekler yüzünden naylon çorap giymek zorunda olduğunu ama lanet olasıcıların çorabın üstünden de ısırdığını fısıldıyordu. Kırmızı dudaklarının gülümsemesi, sesinin boğuk tınısı. Morvan hafifçe ondan uzaklaşıyor ve ona yetimhanede verilen vitamin tozlarını hatırlatan çillerini hayranlıkla seyrediyordu. Çocukluğunun nadir güzel anılarından biri. Ve şimdi bu toz oradaydı. Kızın dudaklarının hemen yanında, ebediyen onun vitamini. Maggie'nin mırıldanmalarının ötesinde şarkının sözlerini de duyuyordu. Hayaleti çağrıştıran solgun yüzlü bir kadın, uçup giden bir tavan, hikayesini anlatan bir değirmenci ve iskambil kartlarının arasında yüzen bir adam. Kelimeler akıp giderken Morvan kendi kaderini düşünüyordu. Bir şekilde bu şarkı onun hikayesini anlatıyordu. Soluk yüzlü bir kadın, Fairlane'in şiirlerinde sık sık sözü edilen o kadınlardan biri tarafından izlenen bir adamın hikayesini. Bu müzik ona ne söylüyordu? Lanetinden asla kaçamayacağını ve soluk benizli kızın onu hep bulacağını mı? Ve gerçekten o akşam da balo salonunun kapısında belirmişti. Silüeti arkadan vuran ışıkla karaltı halinde görünüyordu. Pistin kenarında sırtı giriş holünün neon ışıklarına dönük bir şekilde duruyordu. Morvan'ın nefesi kesilmişti, zaman durmuştu. Artık Maggie'nin kahkahaları yoktu. Önemini yitirmiş bir geçmişin belirsizliklerinde çoktan kaybolmuştu. Onun için tek şimdi vardı. Orada birkaç metre ötede duruyordu. Maggie Gregoire'ın bakışlarını takip etmiş ve o da gelen kızı fark etmişti. Şaşkın, dalgın ve çoktan yenik düşmüş görünüyordu. Darbe çok uzun süre veya tam bir saniye önce haberi olmadan gerçekleşmişti. Ama Ork'ta A Wider Shade of Pale'ın ağıt bölümü çalmaya devam ederken zaten her şey kendiliğinden hallolmuştu. Morvan Maggie'yi bıraktı ve diğerine doğru döndü. Ufak tefek ve çok zayıf bir kızdı, yüzü baklava biçimindeydi. Hatları belirgin, çenesi dolgun dudaklarının çevresinde daralıyordu. Bir yumuşaklık, cameo tarzı kolye uçlarının içindeki minik heykelcikleri andıran bu yüzü sarmalıyordu. Lontano'da revaçta olan düz ve uzun saçlardı. Catherine Fontana'nın saçları kısaydı. Semenderlerde kızıllık ve sarışınlık olağandı. O esmerdi. ''Tanıyor musun?'' diye sordu Maggie, hala neşeliymiş gibi davranmaya çabalayarak. Morvan güçlükle yutkundu ve uzaklaşırken fısıldadı. ''Ezelden beri.'' Çadırın perdesi aniden açıldı. ''Patron, gelmen gerekiyor.'' Şiltesinin üstünde doğruldu. Oğlunun yeniden canlandırdığı iblislere meydan okumak için çadırına kapanmıştı. ''Ne oluyor?''
''Gel, gel.''
Korkmuş bir halde ateşin çevresine toplanmış askerleri ve hamalları gördü.
''Gürültüler duymuşlar, ton ton.''
''Ne tür gürültüler?''
''Gürültüler işte.''
Morvan kulak kabarttı. Olağanüstü bir şey yoktu. Bir hayvan olduğunu sanmıyordu. Savaş bütün büyük yırtıcıları kaçırmıştı. Büyük olasılıkla milislerdi. ''Göt verenler seni bekliyor.'' diye takılmıştı Jaco. Gregoire oğlanı vurup öldürdüğü için herkes onun tavrını biliyordu.
''Ne yapıyoruz patron?''
''Gidip yatacağız. Bu gece bir şey yapmayacaklardır.''
''Emin misin patron? Çünkü...''
''Uyuyun, yarın bakarız.'' Tutam gözden kayboldu. Morvan bu bölgede daha çok Mau Mau'ların olduğunu düşünüyordu. Kongo'nun geleneksel savaşçıları, zaten bu salaklardan daha fazla batıl itikatlı kimse yoktu. Asla bir gece saldırısına kalkışmazlardı.
Gece ruhların krallığıydı.
Hemen kubbe çadırına girmedi. Karanlığın tadını çıkararak, yakıcı havayı soluyarak birkaç dakika oyalandı. Çevredeki tehdidi çoktan unutmuştu. Afrika'nın bedenine gerçekten nüfuz etmek isteyenlerin ödeyeceği küçük bir bedeldi. Evet, onu korkutan tek tehlikeyi yeniden düşünüyordu. Oğlu Erva'nın öğrenebileceği şey. Site radyosu ve bu gece harekete geçen kabusa kadar ulaşabilecek miydi? 21. Bölüm. Bozuk yolda 2 saatlik bir yolculuğun sonunda yerinden fırlayan bir tekerleklerini kaybetmişlerdi. Aramışlar, bulmuşlar ve gece yarısından sonra yeniden yola çıkmadan önce elden geçirmişlerdi. Daha sonra yolu kapatan bir ağaç gövdesiyle 1 saat uğraşmışlar, ardından 4x4 çamura saplanmıştı. Ervan sağanak sırtlarını kamçılarken lastiklerin altına metal plakalar yerleştiren adamlarına yardım etmişti. Geri kalan zamanda da arka koltukta uyumaya çalışmıştı. Başaramamıştı. Çok fazla tümsek, çok fazla sarsıntı, çok fazla ter vardı. Sonunda bu hayalet yolculuktan iyice faydalanmak için gözlerini açık tutmanın daha iyi olduğuna karar vermişti. Artık güneş doğuyordu. Arabanın içinde serin bir rüzgar vardı ve salva ona yolun anca yarısını kat ettiklerini söylemişti. "Erzak bulmak için Muyumba'da duracağız," dedi bağırarak. "Bu işi Ankara'da yapmamız gerekmez mi?"
"İhtiyatlı olmak daha iyi,"
Ervan mesajı aldı. "Ankara'ya daha kaç saat var?"
"En az bir gün."
Böylece nihayet oradaydı işte. Babasının çok sık sözünü ettiği batakta. Zaman kavramı yok, yol yok, sınırlar yok. Olayları olduğu gibi kabul etmek ve özellikle de yolculuğun ne demek olduğunu iyi kavramak.
"Afrika sizin üstünüzden geçer, siz onun değil."
"Peki mavnalar?"
Salvo ne bugün ne de yarın oraya varma şanslarının olmadığını belirten bir aldırmazlık hareketi yaptı. Ervan camı açtı ve sabah güneşi altındaki manzarayı hayranlıkla seyre daldı. Uçsuz bucaksız ovalar, güneşten yayılan tozlu ışığın içinde kaybolmuş küçük vadiler, tepe noktaları sisin içinde kalmış ağaçlar. Her öğe sanki çok eski bir jeolojik çağa aitti. Çeltik tarlalarının yeşili, dökümhanelerin kızıllığı, çiçek başçıklarının sarısı, bütün renklerin doğduğu yer burasıydı. Aklına bu toprakları fethetmiş, sömürmüş insanlar geldi. Kendi dillerinde uzak anlamına gelen bir tabela dikmiş şu İtalyanları ve yeraltı zenginliklerini keşfederek İtalyanların izinden gitmiş Belçikalıları düşündü.
"Beyaz kurucuların hikayesini biliyor musun?"
"Patron," dedi Salvo kendinden emin bir ses tonuyla, "ben psikoloji eğitimi aldım."
Ervan ilişkiyi anlamamıştı ama devamını bekledi.
"Her şey Leopold'la başladı. Belçika kralı," dedi boru gibi sesiyle, "ülkesinden adamlar yolladı. Afrika topraklarını sömürmek, fil dişi toplamak, ağaçları kesmek, ilk demir yolunu inşa etmek ve elbette zencileri yola getirmek için en sert, en acımasız adamlar. İlk başlarda gariban beyazlar hayvanlar gibi yaşıyorlardı. Evleri yoktu. Tonton, ne yiyecekleri ne de başka bir şeyleri vardı. Dışarı çıkarmak ve onların yerine yerleşmek için katedral termitlerini dumana boğdular."
Tekerleklerin sarsıntısına, motorun uğultusu ve Salvo'nun maçete kadar keskin aksanı nedeniyle Erwin yanlış anladığını sandı.
"Toprağın altında mı yaşıyorlardı?"
Salvo neşeyle ellerini çırptı. Bazen uyumasını engellemek, bazen uyandırmak için şoförü durmadan tokatlıyor ya da tekmeliyordu.
"Patron, katedral termitlerinin yuvaları yer üstünde birkaç metre yüksekliği olan yapılardır. Onları kırmak, parçalamak imkansızdır. O kadar sağlamlardır ki bir yol inşa ederken etraflarından dolanmak gerekir. Beyazlar bunların içinde yaşıyorlardı ve cevher bulmak için kayayı çıplak elle kazıyorlardı."
Ervan bu anlatılanların doğruluğu konusunda gerçekten şüpheye kapılmıştı.
"Lontano'daki aileler, bu öncüler onlar mıydı?"
"Aşağı Kongo demir yolunu onlar inşa ettiler. Rayları döktükleri büyük potaların içine ölmüş işçilerin cesetlerini atıyorlardı. Ve demir yolunun geçmesine karşı çıkan büyücüleri öldürüyorlardı."
"Yine efsaneler.
Ama Erwin servet ve güç peşindeki o beyazları gözünde canlandırabiliyordu. Gerçek vahşiler onlardı. Annesinin soyu, kendi soyu. Maggie'nin ailesinden şimdiye kadar kimseyle tanışmamıştı. Marvin onların kendi ülkelerinde öldüğünü söylemişti. Doğru muydu?
1914 savaşından sonra diye devam ediyordu Salvo. Avrupa'yı Kongo sayesinde kalay, çinko ve bakırla yeniden inşa ettiler.
Rahip Albert ona beyaz kurucuların 60'lı yıllarda Katanga'ya yerleştiğini söylemişti. Bu ailelerin bu bölgeye neden geldiklerini biliyor musun? Batı'da işleri yolunda gitmiyor muydu?
Bir şeyler olmuştu diye cevapladı Salvo sıkıntılı bir ses tonuyla. Mayombe'den kovulmuşlardı. Bir büyü olayı. Mayombe'de büyücü çok güçlüdür. Gerçekten çok güçlü. O beyazlar lanetlenmişti.
Bu söylentilerin kuşkusuz sembolik bir değeri vardı. Bir olay meydana gelmişti. Bir cürüm veya siyasi bir yanlış. Bu da ormandakiler ve batıl itikatlar tarafından gerçeğinden saptırılmıştı. Kısacası bu aileleri batı kıyılarından kovmuşlardı.
Katanga'da kimse onları istemiyordu diye devam etti Banya Mulenge. Belçikalılar çok önceden beri oradaydı. Kolvezi'de işleri tıkırındaydı ve bunu paylaşmak istemiyorlardı. Bunun üzerine kurucular kuzeye, gerçek vahşi topraklara doğru gitmek zorunda kaldılar. Yeniden termit yuvalarında yaşamaları ve kırmızı toprağı beyaz elleriyle kazmaları gerekti. Kongo bağımsızlık savaşı veriyordu ve herkes birbiriyle kavga ediyordu. Ama onlar kazıyorlar, yine kazıyorlardı. Parmaklarının altında kobalt, manganez, altın vardı. Mobutu onları dinlemek zorunda kalmıştı. Onlar belki de küçümseniyorlardı ama kendi alanlarında en iyi olanlar da hep onlardı.
Erwin çivi adamı aşağı Kongo'nun imal edilmiş çocuğunu düşündü. Sonuçta onun doğumu ile bu lanetli kralların göç etmesi arasında çok fazla bir süre yoktu.
Patron, Muyumba'ya vardık.
Erwin yer yer çamur olmuş ön camdan hırpani kılıklı askerler tarafından kontrol altında tutulan iki benzin varili arasına gerilmiş bir ip gördü. Yolun kenarında geniş bir şemsiyenin altında bir kovanın ya da tahtadan bir sandığın önünde oturmuş kadınlar vardı. Salvo döndü ve elini uzattı. Gece boyunca bu tip birçok barikatla karşılaşmışlardı. Her seferinde izin belgelerini göstermek ve özellikle de bir miktar banknot vermek gerekiyordu. Erwin kemerini açtı ve bir tomar parayı Salvo'ya verdi.
''Sen yaklaşmıyorsun, konuşmayı bana bırakıyorsun.''
Sarı mayo hızlı bir şekilde istavroz çıkardı, sonra kutsal kitabını öptü.
''Tanrı bizi korusun.''
Kuzeye doğru çıktıkça Salvo gitgide daha sinirli olmuştu. 4x4'ü kontrol noktasından 100 metre uzakta durdurdu. Bir sigorta memuru gibi evrak çantası koltuğunun altında askerlere doğru yürürken Erwin bacaklarının uyuşukluğunu gidermek için bu fırsattan yararlandı. İnsan bir gemiden indiğinde sallanmaya devam ederdi. O da yoldaki çukurların, derin tekerlek izlerinin ve su birikintilerinin neden olduğu sarsıntının titreşimini hala bacaklarında hissediyordu. Sendeleyerek şemsiyeye doğru ilerledi, kurt gibi acıkmıştı. Kahvaltı için bir göz atması gerekecekti. Burada 75 santilitrelik şişelerde benzin, herhangi bir otelden çalınmış duş boneleri, leğenlerin içinde tırtıllar satılıyordu. Diğer malzemeler çok daha gizemliydi. Ne oldukları meçhul tüpler, saydam paketler içinde kahverengimsi sıvılar, paslı küçük teneke kutular. Salvo arkasında belirdi, ağzı kulaklarındaydı. Kontrol sorunsuz geçmişti.
''Hasta mısın patron?''
''Hayır, neden?''
''Çünkü burası eczane.''
Erwin şekilsiz ve kirpas içindeki kaplara yeniden baktı. ''Bunlar ilaç mı?''
''Diş macunu, hemeroid için, kil, diş çürükleri için.'' diye açıkladı
siyahi adam bir doktor edasıyla. ''Yanıklar için daha ziyade tırtıl yumurtaları kullanılıyor. Kendi başımızın çaresine bakmamız gerekiyor.'' ''Peki bu?'' diye sordu. Fransız alüminyum kağıtlara sarılmış, kare biçimindeki şeyleri işaret ederek.
''Kozmetik.''
''Ne tür?''
''Bulyon küpleri, kadınlar fitil diye kullanıyor, daha büyük kalçalara sahip olmak için.''
22. Bölüm. Muyumba tepeler arasında yer alan kumlarla örtülü bir şehirdi. Her şey kırmızıydı. Laterit, kerpiç tuğlalar, pas rengi çatılar. Ervan kan görmekten gına gelmiş gözlerini dinlendirmek için cerrahların yeşil önlük giydiklerini düşündü. Muyumba sakinlerinin de yeşil giymeleri gerekecekti. Şoför labirenti andıran dar sokaklara girmek için ana yoldan ayrılmıştı. Her şey şıpın işi ve yakın zamanda inşa edilmiş gibiydi. Başka yerde maden bulunur bulunmaz sanki herkes çekip gidecekti.
Kontrol noktasındaki askerler diye sordu Ervan. Düzenli ordudan mıydı?
Sayılır.
Nasıl sayılır? FARDC üniforması giyiyorlar ama bu bir şey ifade etmez. Her grup kendisi için savaşır. Bir parça toprak ele geçirirler ve orayı işletirler. Maden ocağı, tarlalar. Kabile uzakta ve hayatta kalmak gerekiyor.
Lal rengi bir labirentin içinde yol almaya devam ediyorlardı. Ervan böyle bir gettoya neden sapmak gereği duyduklarını anlamıyordu.
Buradan nereye gidiyoruz?
Mesele şu, hala mangırın var mı?
Beni yormaya başladın Salvo. Bir ip parçasını geçmek için sana para ödemeyeceğim.
Peki bir tanıkla görüşmek için?
Ervan'ın cevap verecek zamanı olmadı. Salvo arkaya döndü ve dirseğini iki koltuğun arasına yerleştirdi.
Uzun süre Lontano'da yaşamış bir teyzem var. Büyük bir ailenin yanında çalışıyordu. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi teyzem burada, Muyumba'da yaşıyor. Düşündüm de belki onu görmeye gidebiliriz.
Ervan kemerini açtı. Fiziki tehdide ve silaha dayalı başka yöntemlere geçmenin zamanı gelecekti. Salvo $100 cebe indirdi ve şoföre yeni bir emir verdi. Birkaç manevranın ardından kendilerini sıkıştırılmış toprak zeminli bir avluda buldular. Tüm alanı U biçiminde tek bir blok çevrediyordu. Çatının üstünde yağmur suyu toplamakta kullanılan bir sarnıç vardı. Kum sanki duvarları emiyor ve en küçük köşeyi bile dolduruyordu. Yere oturmuş peçeli kadınlar kendi ölüm pusularına yatmış gibiydi. Banya Mulenge perdeyle kapatılmış bir girişe doğru yöneldi. Bu iç avlunun sıcaklığı bir fırınınkinden farksızdı. Bez bir pankartın üstüne fırçayla yazılmış yazı dikkatini çekti. Kadın Bakım Merkezi. Salvo ona doğru döndü. Birden ciddileşmişti.
Teyzemin adı Muna patron. Burada çok saygı görür. Kuzeyden gelen tecavüze uğramış kadınlarla ilgileniyor. Yani terbiyeli ve nazik davranıyorsun, tamam mı?
Elbette ben...
Buradaki kadınlar radyasyona maruz kalmışlardır, anlıyor musun?
Salvo rüzgarın uğultusu kırmızı toz bulutları kaldırarak etraflarında dönmesine rağmen neredeyse fısıldayarak konuşuyordu.
Ne radyasyonu?
Utanç, acı, kirlenme.
Siyah adam onu kolundan tuttu.
Tecavüz bizim atom bombamızdır, anlıyor musun? Bu kurbanlar sonsuza dek kirlenmişlerdir. Ağır ateşte kavrula kavrula ölürler.
Ervan kolunu kurtardı. Terbiyeli ve kibar olacağım.
23. Bölüm. Perde karanlığa açıldı. İlk odada mobilya yoktu. Sadece halılar vardı. Dışarıdakiler gibi yine türbanlı kadınlar yere oturmuşlardı. Hiç kımıldamıyorlardı. Ervan ilerledi. Bir iki çatı penceresi de kartonla kapatılmıştı. Gemici fenerleri ve mumlar toprak duvarlara pembemsi ölgün ışıklar yansıtarak mekanı yer yer aydınlatıyordu. Burası artık siyah Afrika değil, kırmızı Afrika'ydı. Çölün ve İslam'ın Afrikası. Alacakaranlığa rağmen içeride en ufak bir serinlik yoktu. Sıcaklığın 40 derecenin altında olduğunu düşünmek bile hayalcilik olurdu. Salvo hayaletlerle yeni bir lehçeyle konuştu. Kadın kafasını salladı ve ayağa kalktı. Ufak tefekti, kamburlaşmıştı. Boyu ancak onun beline geliyordu. Yürümeye başladı ve onlar da tek kelime etmeden kadının peşinden gittiler. Kumaşlarla, bezlerle, çamaşırlarla bölmelere ayrılmış bir sürü odadan geçtiler. Bu dalgalanan bölme duvarlarının ardında Ervan, tepkisiz oturan veya ağır hareketlerle ve itinayla ev işleriyle uğraşan silüetler, yeni yetmeler, küçük kızlar görüyordu. Bazen bir bebek ağlaması duyuluyordu. Kuşkusuz bir cinsel suistimalin ürünüydü ya da bir ırz düşmanının kurbanı. Kimi nekahet dönemindeki kadınlar topallıyor ya da zorlukla yürüyordu. Ervan Paris'teki araştırmaları sırasında ülkede gerçekleşen yüz binlerce tecavüz olayı ile ilgili raporlar bulmuştu. Dakikada bir tecavüzden söz ediliyordu. Bu kadınların neden sakat olduklarını biliyordu ama okuduğu ayrıntıları hatırlamak istemiyordu. Son odada 10 kadar hayalet üzerinde çay hazırlanan bir mangalın çevresine halka biçiminde oturmuştu. Onları getiren gölge eğildi ve yerde oturmakta olan yaşlı bir kadınla konuştu. ''Muna anne'' diye fısıldadı Salvo. Kadınlar onlara yer açmak için kenara çekildiler. Yaldızlı motiflerle süslenmiş lal rengi emprime bir giysi giymiş olan ev sahibisi merakla kafasını yana doğru eğmişti ve saçları kıvırcık değildi. Gri saçları sadece dalgalıydı ve omuzlarına kadar inen koyu renkli bir başörtüsüyle kapatılmıştı. Mangalın ölgün ışığı altında yüzü çok sert siyah renkli bir ağaç kütüğünden yontulmuş gibi gözüküyordu. İki derin kırışık elmacık kemiklerinin üstünde kıskaç oluşturuyor, ağız çevresinde daralıyordu. Tanışma faslı Salvo Fransızca konuşuyordu. Muna ilgisiz bir şekilde neredeyse orada değilmiş gibi dinliyordu. Yarı aralık gözleriyle kör gibi boşluğa bakıyordu. ''Seninle konuşmayı kabul etti.'' diye durumu özetledi Banya Mulenge bir fincan çayı Ervan'a uzatırken. ''Doğru hatırlıyormuşum. Beyaz kurucuların evinde çalışmış.''
''Diğer kadınlar Fransızca biliyor mu?''
''Hayır.''
''Daha iyi. Dinleyiciye gerek yok.''
10. ayının sonu. Sayfa 107.